Ayrım 7.
Yüzbaşı Aziz'in gülümsemesi, sırmalı bıyıklarının pırıltısıyla yine aydınlık, boncuk mavisi gözleri muzip ve afacandı ama alt dudağının bükülüşünde mi, göz kapaklarının hafifçe kısılışında mı nerede belli belirsiz bir kaygı gölgesi dolaşıyordu. Rüzgar anaforları arasında üst değmen demir bindiği jiple bir sinek gibi kaybolurken ilk defa olarak Zizi Yüzbaşı'nın hiç de göründüğü kadar neşeli ve umursamaz olmayabileceğini düşündü. Bu arada ölümünü de. Sağ alt göz kapağı seyreyip duruyordu. Akşamın çökmesiyle mor dumana bürünen ormanın derinliklerine daldıkça etkisi azalıyor ama rüzgarın uğultusu çoğalıyor. Tabur karargahı yakınlarında geriye yaralı götüren iki ambulansla karşılaşıyorlar. İlk nöbetçileri geçince miğferi sık ve sert saçların üzerinde handise yüzen binbaşı baba Saffet'le çevresine kır düşmüş pos bıyıklarından fosur fosur cigara dumanı savurtuyor yine. Gözleri tek camı çatlamış bağ gözlüklerinin gerisinde yorgunluktan çükük, uykusuzluktan kanlı. Selamını aldıktan sonra omzunu pat pat vurup üst teğmen demire şaka yollu soruyor. Bana bak Tokyo Fatih'i, senin kartalı görebildin mi bari? Kartal dediği General MacArthur. Hantan çayı dolaylarında savaştıkları gece üst teğmen demir onu ne kadar beğendiğini komutanına söylemişti, demek unutmamış. Ne gezer binbaşım, teypti radyoydu derken 5 gün su gibi geçiyor. Hadi hadi külahıma anlat sen onu, Zizi yüzbaşıyla değil miydiniz meyhane kerhane dolaşmaktan Allah bilir. Saffet binbaşı iyice küçülmüş cigarasından bir yenisini yaktı, ötekini yere atıp dikkatle ezdi. Sonra bambaşka, daha kalın, epeyce ciddi bir ses bularak üst teğmene bölüğünün cephedeki durumunu anlatıyor. Yaralılar sizin oradandı, havanla dövüyorlar. Az önce Karabaş Efendi ile konuştuk, geceye taarruz bekliyoruz dedi. Etrafta çakal gibi uluyorlarmış, muhtemeldir. Tertibatını ona göre al, bu rüzgarda bir de ormanı ateşe verirlerse şanına layık bir istikbal merasimi hazırlamış olurlar. Üst teğmen demir jipe binerken arkasından seslendi. İhtiyatlı ol çocuk, ölü kahraman istemiyorum, bana diri komutan lazım, anladın mı? Sabaha kadar saldırıdan göz açamadılar. Bölük o gün elini çabuk tutup bazı önemli mevzileri kapmıştı. Çinliler anlaşılan çok içerlemişler buna. Acısını gece çıkaracaklar. Önce havan ateşi adam akıllı sıklaşıyor. İsabeti sayılmaz ama ne sinir bırakıyor adamda ne moral. Ağaçları tutuşturması cabası. Ateş öfkesinden hala dört dönen rüzgarın etkisiyle öyle çabuk yayılıyor ki bağıra çağıra üstlerine gelen düşmanla mı yoksa yangınla mı uğraşacaklarını kestiremiyorlar. Sağ kanatları ateşten bir duvar, ıslık ıslığa genişleyen sinsi ve kalleş bir duman gözlerine doluyor. Burun deliklerini pamuk gibi tıkayıp mangaların arasına kalın bir perde çekiyor. Alevlerin obur harıltısına dayanabilirsen dayan. Bir yandan yıldız yağmurları yağdıra yağdıra devrilen ağaçlar, bir yandan yangın aydınlığında kıpkızıl kesilmiş süngülerin sırt sırta parıldayışı. Üst teğmen demir bu kanlı kargaşalıkta birkaç kere kendisini sağa sola avaz avaz bağırıp acımasız bir ustalıkla ateş ederken yakalıyor ve tanıyamıyor. Daha dün gece kolları arasında Mişiko'nun muhallebi esmeri kadınını yumuşacık tutarak hayalinde Mama Samşamise'nin alını dazlaklığıyla sevişen o mahcup adam bu mu? Bu artık bölüğüne hakim, öldürmeye kanıksamış, savaşın da zaferin de varlığını hiçbir şekilde yüceltemeyeceğini anlamış ihtiyar asker. 156 rakımlı tepeyi ele geçirdiğimiz günlerde Şubat başları Kunuri'yi unutmuşuz. Fiyakamızdan yanımıza varılmıyor. Amerikan gazetelerinde her gün bir övgü, filmimizi çekmeye sinemacılar gelmiş. Yüzbaşı Cevdet cephane kasasının üstündeki oyun kağıtlarını elin tersiyle iterek demişti ki: kulak asma kurban. Daha 50-156 rakımlı tepe zapt etsek benim kafamda bu muharebe asla zaruri ve hayati olamaz. Olamaz çünkü bizim olmayan bir toprakta bizim olmayan bir gaye için kan dökmekteyiz. Hele uğruna harbettiğimiz Kore milletinin davamıza arka çıktığını söylemek fevkalade müşkül. Yalan mıyım? Kağıtları karıştırmaya niyetliyken durmuş, hiddetle tamamlamıştı. Lakin kabahat kimdedir, bizlerde mi? Ne münasebet. Bizi buralara gönderen o politikacı güruhu yok mu? Ah! Tokyo'da 5 günlük cephe gerisi izni macerasından sonra tekrar içine daldığım cehennem bana neden Cevdet Yüzbaşı'nın sözlerini hatırlatıyor. Vazife hissi dışında bu memlekette bu insanlara yabancı oluşumdan, yabancı kalışımdan mı? Muharebede eskidikçe kendime bile yabancılaşmıyor muyum? Gelirken Han gemisinin güvertesinden deniz ufkuna dalıp batan güneşe karşı muzaffer başkumandanlık hayalleri kuran Üsteğmen Demir nerede? Buradaki vazifesini hayırlısıyla bitirip sağ salim Sıla'ya dönmeyi iple çeken Üsteğmen Demir nerede? Bizim harp okulundaki Sevgül Ceyş hocası Hımbıl Çavuş ne kadar haklıymış. Yıllarca evvel söyledikleri kulaklarımdan gitmiyor. İğnebaşı gözlerini şiddetli ışığa bakarmışçasına kırpıştırır, sağ elindeki cetvelle sol eline vura vura derdi ki, vaka zahmetlidir biraz, fakat harp etmedikçe askerlik basit bir memuriyettir nihayet. Harp onu cihan şumul bir macera şekline sokar, revnaklandırır. İhtişamı kadar sefaleti de mebzul bir macera. Allah rahmet eylesin, müstesna bir adammış. Harbin ihtişamını yaşamak henüz nasip olmadı, sefaletinden nasibimizi fazlasıyla almaktayız. Süngünün deştiği bir karından bağırsakların kerih kokulu baloncuklarla boşaldığını görmek adiyattan. Napalm bombalarının bir bölük Çinli askeri kav gibi tutuşturup yakıvermesi gündelik iş. Casustur diye kuzeyli güneyli ayırt etmeden rastladığımız her Koreliyi tevkif etmemiz emniyet icabı. Çinlilerin çekilirken bazı askerlerini ağaçlarda salkım salkım asılmış bırakmaları alelade bir müşahede. Ölüm bile gündelik hayatta varlığını etrafında çok seyrek hissettiğin ölüm bile ehemmiyete haiz olmayan bir gerçek. Geceden ağzında pis bir kül tadıyla çıktı. Yüzü gözü ise bulanmıştı. Yüreği ufunetli. Çinlilere direndiler. Bölük alışkanlığın verdiği esneklikle saldırıları karşılıyor. Her seferinde yangından kaçmış izlenimi uyandırıp düşmanı aldatarak baraj ateşiyle avlıyordu. Ölü, yaralı, kıyamet. Epeyce kırılmış olmalılar ki şafak sökerken yaralılarını bile toplamaksızın çekiliyorlar. Tesadüf bu ya, ani patlamalarıyla adamı serseme çeviren kaba rüzgar son karanlıkları önüne katıp o ara bölgeden uzaklaşıyor. Sessizlik. Koyu nefti ormanın ve sincap grisi sabah dumanlarının üstünde dağ çileği pembelerinin yer yer lekelediği uslu yeşil ve cam kırığı mavi koskoca bir gök. Bir dene, yanmakta olan ağaçların iç ürperten çatırtıları mı? Üsteğmen Demir, Halil'in ne sihirdir ne keramet demleyip getirdiği çayı yudumluyor. Bir yandan da biri kasığından öbürü göğsünden ağır yaralı iki yerin geriye alınmalarına göz kulak oluyordu. İnanılacak şey mi? Adını sanını kimsenin bilmediği bir orman kuşu cıvıl cıvıl şarkısını billur bir su gibi üstlerine döküverdi. Bir savaş sabahı serinliğinde cephe gerisi izninden henüz dönmüş iken böyle barış sevinciyle dolu bir kuş sesi işitmek. Üsteğmen Demir gece boyunca süren yıldırıcı çatışmayı da o anda yaptığı işi de bütünüyle anlamsız, hatta aptalca buluyor. Mihferini sıyırıp atıyor başından. Üf be! Bir cigara dumanlarını ufukta kıpkızıl bir yara gibi ipince çizilen güneşin suratına üflesin mi? O gün akşama doğru tabur telsizi binbaşı baba Saffet'in bölük komutanlarını gece yapılacak briefinge çağırdığını bildirdi. Alayın saldırıya geçeceğini duymuşlardı ya, anlaşılan o görüşülecek. Kim ne zaman nereden saldırıyor, kim kimi destekliyor, kimler yedekte filan. Üsteğmen Demir sular kararıp ormanın diplerinde Çinlilerin çakıl ulumaları yankılanmaya başlayınca yola çıkıyor. Gönlünde bir boşluk, titrek ışıklı çizgiler halinde belirip kaybolan duraksamalar, yargı bozulmaları, gözden çağrışımları. Çarpışmasız geçen gün ne kadar kendisini tahkimatla avutmaya zorlasa, kaldırıp kaldırıp onu Dahiç Oteli'nin renkli konforuna, Ginza Caddesi'nin ışıklı reklamlarına, daha da kötüsü buz beyazı dişleriyle nazik bir organı ağzında tutarmış gibi yaprak cigarasını usulca ısıran mamazan şamisenin büyülü salonuna atıyor. Unutabilmek elde mi? Briefing'de aklını başına devşirip dikkatini görevine yoğunlaştırabilse bari. Allah Allah! Tabur karargahını olması gereken yerde bulamıyor. Bir posta yeri bırakmışlar, dediğine bakılırsa çevreye sık sık havan mermileri düştüğünden binbaşı orasını sakıncalı görerek çadırın yerini değiştirmiş. Çok uzakta değilmiş canım, 1 kilometre kadar ileride orada toplanılacak. Üsteğmen Demir'in en son hatırladığı çadıra girmeden gökyüzüne bakıp ateş böceği sürüsüne benzer yıldızları gördüğü. Uçsuz bucaksız bir kadife siyahlığının ürkütücü boşluklarında fosforlu yeşil parlıyorlardı. Sonra ayakları birden yerden kesildi. Uçtu basbayağı. Başının üzerine düşerken aklından uzayın tumturaklı saltanatını her görüşünde olduğu gibi asıl olan o, evren, ötesi teselliden ibaret diye bir düşünce geçti mi geçmedi mi bilinmez. Patlamayı bile doğru dürüst işitmedi ki. Telli bağlantısı daha önce yapılmış olan alay santralı saat 22.05'te acı acı çalıyor. Üçüncü taburdan kim olduğu anlaşılamayan bir ses telaşlı telaşlı alarm diyor. Taburun bütün subayları şehit, ağır yaralılar var, acele ambulans gönderin. Alay komutanı Albay Dora az önce binbaşı baba Saffet'le görüşmüş, saldırıya ilişkin bazı talimat vermişti, inanamadı. Üçüncü taburu yeniden aradılar, ses yok. Bir daha yine ses yok. Orada tatsız bir şey olmuştu ama ne? Albay Dora jipinin hazırlanmasını emretti, bizzat gidip bakacak. Hareket etmesine kalmıyor, santral onbaşısı 3. taburla bağlantı sağladığını haber veriyor. Taburun muhabiri takım komutanı telefon başındaymış, Üsteğmen Kaya'nın bildirdikleri şaşırtıcı olduğu kadar garip sayılabilir. Diyor ki, ne olduğumuzu bilmiyorum albayım. Biraz evvel bir infilak, evet, tabur karargahında. Bir subay arkadaşımız şehit, bazıları ağır yaralı, acele doktor gönderin. İyi ama nedir bu patlama? Bu sözlerin onu açıklamayışı şaşırtıcı yanı. Garip yanı ise taburda sıhhiye takımı, takımın iki tabip subayı olduğu halde hekim istemesi. Peki hekimler de mi şehit? Hayır, birkaç dakika sonra tekrar çalan telefonda sıhhiye takım komutanı Doktor Yüzbaşı Cemal heyecandan boğuklaşan sesiyle tamamlayıcı bilgi vermeye çalışıyor. Albayım, tabur kumandanının çadırında ani bir patlama oldu. Ne olduğunu, nereden neyin atıldığını anlayabilmiş değiliz. Vaziyet kötü. 12. Bölük komutanı Yüzbaşı Halil derhal ölmüş. Tabur komutanı yardımcısı Yüzbaşı İhsan çenesinden, tabur harekat subayı Yüzbaşı Nail belinden, 7. Bölük komutanı Üsteğmen Demir kasıklarından ve başından ağır yaralıdırlar. Tabur komutanı binbaşımla iki çadır nöbetçisi de hafif yaralı. Olaydan hafif yaralı kurtulan 3. Tabur komutan binbaşı Baba Saffet, 241. Alay Komutanlığı'na sonradan verdiği raporda patlamayı resmen şöyle anlatacaktır. Ertesi gün yapılması mukarrer her taarruz hakkında briefing tertibi mutadımız olmasına binaen, o gece saat 22'de tabur karargahında bulunmaları lüzumu, telsiz emriyle bölük komutanlarına tebliğ olunup, mezkür saate karargahımız erken subaylarla ihtima etmiş bulunuyorduk. Toplantıya son gelen 7. Bölük Komutanı Vekili Üsteğmen Demir Çukurcan'ın çadıra dahil olduğu an 12. Bölük Komutanı Yüzbaşı Halil Çayan'ın orada mevcut bir kasaya oturmasıyla infilak vuku bulmuş. Bizzat ben bulunduğum yerden çadırın dışına savrulduğum gibi öteki subay arkadaşların karnavan içinde sağa sola fırlatıldıklarını müşahede ettim. Ayakta ilk tedavimi takip, vaka yerinde tetkikat yapan heyetle vardığımız kanaat odur ki, karargah çadırının bulunduğu mahalle düşman bir hava mermisinin hazırladığı bu bir tuzağını bırakmış. İnfilak merhum Yüzbaşı Halil'in otururken herhangi bir hareketiyle tuzağa temas etmesi neticesinde ve ani olarak meydana gelmiştir. Binaenaleyh, karargah çadırının nakli keyfiyetinin 3. tabura güzide subaylarından birinin şehit, birçoğunun ağır yaralanmasına mal olduğu addolunabilir ki bunun mesuliyeti şahsıma terettüp ediyorsa, ne uğursuz ne çarpıntılı bir geceydi o gece. Birden bastıran düşmanın saldırısı sürerken yaralılar havada lamba gibi masmavi asılıp kalan aydınlatma fişekleri, havan öksürükleri, mitralyöz çiçekleri arasından derlenip toparlanmış, zar zor geriye alınmıştı. Üsteğmen Demir'in yarasını yanlış mı değerlendiriyorlar, kargaşalığa mı geliyor, ne oluyor? Kızıl Haç uçaklarıyla dostdoğru Tokyo hastanelerine ulaştırılacak yerde gece yarısına doğru çevredeki Amerikan Sahra Hastanesi'ne getiriliyor. Meğer onlar da emir almışlar, acele cepheye yanaşılacak. Başlarını kaşımaya vakitleri yok. Dahası kasıkların karman çorman halini, sol kaşın üstünü boylu boyunca yarıp atmış öteki yaranın derinliğini görür görmez durumun ciddiliğini kestirip Pusan'daki İsveç Hastanesi'ne gönderilmesine karar veriyorlar. Bu yaralının Yıldız Alacası'nda ilk istasyona, ilk sıhhiye trenine bindirilerek. Üsteğmen Demir Pusan'daki hastanede kendini bilmeden 2 hafta yattı. Solgun mavi bakışlı, uzun boyunlu, kuzey sarışını hemşirelerin yanlış melekler gibi sessiz sedasız dolaştıkları, son derece temiz, çok sessiz bir yerdi burası. Ara sıra bir koğuştan kan sızar gibi bir inilti sızıyor, bazen de cephedeki gerilimi hala yaşayan bir yaralının uykusu arasında emirler verdiği işitiliyordu. Fire, fire! Hekimler başındaki yarayı ilk gün önemsemiyorlar, kasındakiyle uğraşıyorlar. Görünüşüne bakılırsa daha tehlikeli bir yara, biçimli iyileştirilemezse ileride dert çıkarabilir. Hemşirelerin bakıp bakıp dudaklarını ısırmaları, başlarını iki yana sallamaları bundan. Hasta onca uğraştıkları halde bir türlü kendine gelemeyince alnı açmış yaranın sarsıntı sırasında beyni zedeleyebileceği düşünülüyor. Röntgen, hayır kafatası yarılmış, yara hayli derin, geçtikten sonra izi de kalacak ya, beyin örselenmiş sayılamaz pek. Öyleyse hastanın sürekli dalgınlığı neden? Neden ölümle hayat arasında bulup yerleştiği dumanlı bölgeden çıkamıyor? O zaman Pusan'daki hekimler de durumun göründüğünden ağır olduğuna hükmediyorlar. Yaralandığı gece yapılması gereken şey günlerce sonra yapılabiliyor ancak. Üsteğmen Demir Kızıl Haç uçağına bindirilip Tokyo'ya yollanıyor. O Tokyo'ya ikinci gelişinin farkında olmadı elbet. Kendinde değildi ki. Burnundan besleniyor, serum veriliyor, sidiği sondayla dışarı alınıyordu. Siminli baskınında olsun, 152 rakımlı tepe dolaylarında savaşırken ya da Hantan çayını geçerken olsun, gösterişli kalıbı, ork gibi uğuldayan erkek sesi, şaşırtıcı çevikliğiyle erlerini olduğu kadar komutanlarını etkileyen yakışıklı genç subay, şimdi parmağını oynatabilmek gücünden yoksun, ruhsuz bir et ve kemik külçesi halinde yatıyor. Hayattan çok daha fazla ölüme yakın görünüyordu. Rengi uçmuştu, iri kirpikli yosun yeşili gözleri örtülünce yüzüne bir solgunluk, ama nasıl hasta çocuklarınkine benzer, insanı huzursuz eden bir ceset solgunluğu çökmüş, alnından yukarıya başını kaplayan sargıların pamuk aklığı bu solgunluğa bir zehir sarılığı eklemişti. Baygınlığı ilk ameliyat öncesine kadar sürdü. Ameliyathane göz kamaştırıcı krom ve sırça aydınlığıyla ters kapanmış dev bir kavanoza benziyordu. Ameliyat masasına yatırılıp da narkoz maskesi yüzüne geçirilirken bir an kendine gelir gibi oldu. Dişlerinin arasından Türkçe bilmedikleri için kimsenin anlamadığı bir kelimeyi mırıldandı. Anne... Muradiye'deki ahşap cumbalı konak yavrusu ev, Teğmen Demir'in gözüne küçük kavaklı çadırlı ordugahından izinle ayrılıp Bursa'ya döndüğü yaz epeyce ufak gözükmüştü. Geçen zaman çocukluğunun odaları, hantal, sofaları bitmez tükenmez, merdivenleri kalabalık konağını iki yanından sanki sıkıştırıp üstünden bastırarak olağan ölçülere indirivermiş. Yıllardan kaçtı. 1943 mü? Savaş olanca şiddetiyle sürüyordu. Uzun köprüden Edirne'ye hareket edeceği sabah, kuş cıvıltılarının ışıktan toplar halinde patlayıp dağıldığı bir Haziran sabahı, General Patton komutasındaki 8. Amerikan ordusunun Sicilya'ya çıktığını radyodan işitip deliye döndüğünü nasıl unutur? İstanbul'da Sirkeci Garı'nın tenha loşluğuna iner inmez aldığı gazetelerden koca koca başlıklar üzerine sıçrıyor. Müttefikler Sicilya'da tutundu. 2 gün içinde 80 bin asker, 7 bin vasıta, 300 tank çıkarıldı. Almanlar geri çekiliyorlar. Rumeli ilkbaharının kudu soğuğu, küçük kavaklıdaki ordugahta çadırını öfkeli boğa gibi dört yanından saldırırken geceleri o lambanın ölü aydınlığında General von Manstein'ın doğu cephesinde kalkıştığı saldırıyı haritalardan izlemiş, Rusların hızlı ilerleyişini nasıl durdurup onları Belgorod ötesine nasıl sürdüğünü akıl erdirememişti. Von Manstein, 16'sı zırhlı 50 tümen, sayısız kaplan ve panter tankı, 8 namluluymuş diye işitip şaştıkları Nebelwerfer adındaki yeni icat toplarla Kursk çıkıntısında hala Rus hatlarına yükleniyor, savaşın gidişini doğu cephesinde olsun Almanların yararına çevirmeye çabalıyordu. Teğmen Demir, Hacı Ağların savaş yosmalarıyla safa sürdüğü İstanbul'da oyalanmadan sabah sabah Galata rıhtımından Marakaz'a binmişti. Mudanya üzerinden Bursa'ya gidecek. Trakya yığınağında geçirdiği çetin kıştan onca mahrumiyetten sonra artık köhnediği besbelli olan Marakaz'da tahta bavullu örme sepetli yolcular da İstanbul gazetelerini böyle rastgele bir satıcıdan alıp günü gününe okuyabilmek de ona adam akıllı lüks geliyor. Bir yanıyla dünya cephelerindeki savaş durumunu izleye dursun, öteki yanıyla başlarına gelen korkunç olayı hatırlayıp kahroluyordu. Savaş uzadıkça Türkiye'de darlığa düşmüş, ekmeği, şekeri, gazı karneye bağlamıştı ya, orduda yiyecek sıkıntısı pek çekilmiyor, yalnız yeterince hayvan yemi bulunamıyordu. Tuttular, hayvanlı kıtalara küsbeye benzer bir yem gönderdiler, besleyiciymiş, tok tutarmış falan filan. Taburun ikbal işlerinde kullanılan atları yedirecek oluyorlar, aman Allah, koskoca katanalar devrilip ölüyor. Ardından öğrenildi ki bütün hayvanlı kıtalarda keyfiyet budur. Felakete küsbenin sebep olduğu anlaşılıp da yasaklanıncaya kadar... Ayrıca annesini nasıl bulacağını merak ediyordu. Oğlu gurbete çıkalı Suat Hanım hemen her hafta askeri posta adresine bir mektup göndermeyi katiyen ihmal etmemiş, satırları merdiven merdiven soldan sağa yükselen düzensiz fakat okunaklı yazısıyla toz pembe, gül kurusu, havai mavi parşömen kağıtları doldurup doldurup dört duvar arasında bir gül gibi solup gitmesinden yakınıp durmuştu. Ahbaplarından layıkıyla zevk alamıyor, tek sırdaşı Letafet Hanım ailece Kütahya'ya göçeli kendisini ziyadesiyle yalnız hissediyordu. Teğmen Demir annesinin kadri kıymeti bilinmemiş, gençliği heder edilmiş, her yüzüne bakılır kadın gibi halinden şekvacı olduğunu bilirdi elbet. Yakın zamanlara kadar onu bütün kalbiyle haklı da bulurdu ama son mektuplarında kabus yoğunluğuna erişen kötümserliğine bir anlam veremeyip yadırgıyor, hastalanmış olmasından basbayağı kaygılanıyordu. Ne kadar yanılmış. Oğlu şıkır şıkır üniformasıyla aslan gibi karşısına çıkıverince Suat Hanım tanıyamamıştı. Kırkını geçeli, güzellikleriyle namlı zebercet yeşili gözleri eskisi kadar iyi seçemiyor. Burnunun üstünde camekan taşımayı gururuna yediremeyip gözlük takmaya yanaşmadığından sık sık yanılıyordu. Bu sefer de öyle oldu. Salıncaklı iskemlesine oturmuş Tombul teyze albümüne mi bakıyor, floş mu sarıyordu ne? O iri bol yanıklı sesiyle Demir anne deyiverince şöyle bir sıçradı. Sağ elini çenesine yükselterek kısacık ensiz bir çığlık attı. Delikanlıya sıkı sıkı sarıldıktan sonra Allah iyiliğini versin emmi dedi, yüreğimi oynattın. Ansızın karşısında bulduğu Demir, bıraktığı anda bilinmez hangi sihirle sırra kadem basacaktı sanki, onu ısrarla kollarının arasında tutuyor, göğüs geçirerek aynı kelimeyi tekrarlayıp duruyordu. ''Oğlum, oğlum, oğlum.'' Yaşlanmış sayılamaz, hep o revnaklı kadındı annesi. İstanbullu olmakla övünen, dudağının boyası, gözünün sürmesi tamam, kuytularında görünmez avizeler şıngırdayan sesinin tınlaması yerinde. Belki gerdanı sarkmıştı biraz. Bir de tülbent mülbent dinlemeyi pırıltısıyla göz alan saçlarındaki beyaz bir kaştel. Akşama kadar ne yapacağını bilemedi. Çok yalnız yaşayanların o tutarsız, çağrışımlara tutsak ağız kalabalığıyla neler anlatmadı ki? Babasının gün geçtikçe tahammül fersa bir adam olduğunu söyleyip dururken, hop, Letafet Hanım'ın Kütahya'dan el ceyiziyle çizip gönderdiği masa örtüsü örneğini atlayıvermiş. Onu bitirmeden Douglas bıyığın demire fevkalade yakıştığına, arkasından hani Orhan Gazi eşrafından Süleymanoğulları vardır ya, küçük kelimeleri Nihal'i doğrusu gözünün pek tuttuğuna, her cümlesini askıda bırakıp kapılara pencerelere dönüp Mebruke diye bağırması, ömür, Mebruke kızım hamamı kızdıralım, Demir ağabeyin yıkanıp dökünsün, yolların kiripası, ya da Mebruke hani çay demleyecektin. Demir'i görünce sevinçten şaşkına dönmüş yorgun evlatlığı böyle yapmakla büsbütün serseme çeviriyor. Gel de anlat. Arka bahçede oturdular. Demir sulamı sıcak taşlık, baygın hanım eli, demli çay kokularıyla yarı sarhoş, annesini rüyada gibi dinliyordu. Hele evin iki ünlü kanaryası sözleşmişçesine şakımaya koyulup makaraları çeki çeki verince garip bir izlenime kapıldı. Subay çıkmamış sanki daha, çakma katlı dolaylarında iki çetin Rumeli kışı geçirmemiş. Harbiye'den yaz izinde Bursa'ya geliyor, her gelişinde olduğu gibi öğrenci sorumluluğundan evin kapısı önünde soyunup bir evin bir oğlu sorumsuzluğuna kavuşuyor. Ne âlâ memleket. Şimdi bir hamam, askeri lise yıllarındaki düzeni hala bozulmamış odasında biraz istirahat, babası dükkanı kapatıp çarşıdan dönünce aşağıya inerek, Fezullah Efendi, hayır, oğlunu hiç de umduğu gibi karşılamadı. Subay çıktı, yıldızları omuzlarına taktı diye besbelli önemsiyor. Sen demeyi bırakıp dilini size çevirmesi bundan. Üstelik Rumeli'de hudut boylarında vatanı beklemekle dünyada olup bitenleri herkesten çok daha iyi bileceğine, değerlendirebileceğine inanmış, biraz hoşbeşten sonra sarı püskülü tesbihini avucunda toparlayıp nargilesinin ateşine baka baka, ahval nasıl diye sormasının temel nedeni bu. Askeri harba taraftar değilmiş deniyor. Hassaten Fevzi Paşa, hakikat mi? Yemeği bitirmeden saatin 8'i çeyrek geçtiğini fark eder etmez eski RCA radyolarının üzerine atılıp düğmesini çevirmesi niye? Radyo gazetesini dinleyecek. Nurettin Artam'ın sesi yıldızların avuç avuç Uludağ'a savrulduğu pırıltılı bir gök altında avluya yayılıyor. Aziz dinleyiciler, bu akşam siyaset dünyasının manzarası şöyle görünüyor. Gelen haberlere bakılırsa Sicilya'ya önemli kuvvetler çıkaran müttefikler adanın içlerine doğru direnişle karşılaşmadan ilerlerken Doğu cephesinde Almanların giriştiği taarruz, Suat Hanım kocasının radyo başındaki kaygılı ciddiliğine gizli bir alayla gülümsüyor gibi. Tam bir gülümseme mi? Yo, alt dudağında belirsiz bir kıvrım. Alayını Demir'le paylaşıyor da, çocukluğundan beri böyle olmadı mı? Anavul kapı arkalarında, bahçelerde, sofalarda kıkır kıkır gülerek Fezullah Efendi'nin tesbihiyle, nargilesiyle, heceleye heceleye gazete okurken dudaklarını oynatmasıyla alay edip durmadılar mı? Demir'in çocukluğu. Misafir odasında oymalı sehpalardan birisinin üstünde kapağı yaldızlı bir albüm durur. Oradaki çocukluk resimlerine sahiden benzer miydi acaba? Sahiden öyle sahiden bakışlı bir çocuk muydu? Görünüşte uysal, üstüne varılmadıkça ağlamayan. Bir zamanlar bunu düşünmüştü düşünmesine ya, nasıl bir çocuk olduğunu bulup çıkaramamış. Daha çok annesinin aynaların önünde kendini unutup sürme çekişini, her görüşünde nedense korktuğu gümüş sürme denliğini ya da dedesi Çukurcalı Rasim Hoca'nın beyzi gözlüklerini hatırlamıştı. Ha tabii, ilkokulu bitirinceye dek gölgesinde büyüdüğü kalfa nineydi. Başörtüsü oyalı, çitlenmik gözlü, kuru incir buruşu, dişsiz bir ihtiyarcıktı bu kadın. Gözlerinin içi güler, basbayağı aileden sayılır, herkesin kahrını çekerdi. Karacabeyliydi galiba. Daha doğrusu Demir'in kulağında bir Karacabey lafı kalmıştı. Artık oralı olduğundan mı? Yoksa bacak kadar çocuk olduğuna bakmadan ona anlattığı şeylerdi. Sık sık Karacabey adı geçtiğinden mi bilemiyordu. Bildiği buz tozuyla yüklü bulutların Uludağ'a boğduğu kış gecelerinde sessiz bir kar dışarıda sokakları kaplarken dökme sobanın kızıl sıcaklığında gözleri mahmurlaşmış Demir'e portakal kabuklarını yuvarlak yuvarlak kesip ortalarından yanmış kibrit çöpleri geçirerek fırıldaklar yaptığı, kibritin başından tut, hızla çevirip sobanın saçına at, süzüle süzüle bir döner ki şaşarsın. Demir'in çocukluğu, yağmurlu bir sonbahar kafesleri döver, arı kızılı yaprakları önüne katıp dallarının olduğu gibi yere indirirken cumbanın önünde kaynamış kestane yemek.